Ayrım 6. Sayfa 117. Beraat. Beni Musa Başak geldi. Müdafaa namesini hazırlamış, okudu. Müdafaa ancak bu kadar olabilirdi. Ümidimin üstünde. İkinci duruşmaya çıktık. Dinlenen şahitler, mazlum arkadaşları teyit ettiler. Yine bir hayli sual cevaptan sonra müdafaa nameleri mahkemece tetkiki için duruşma 29 Mart'a bırakıldı. Tahliye talebimiz tekrar reddedildi. İş uzadıkça uzuyordu. Her duruşma gününü iple çekiyordum. Tahammülün son kertesine gelmiştim. Nihayet 29 Mart geldi. Ağız birliğiyle tekrar tahliye istedik. Bu defa savcı Ahmet Bey de bize iltihak etti. Müzakereden sonra mahkeme heyeti tahliyemizde ve duruşmanın gayri mevkuf olarak devamına karar verdi. Koğuşlar avluya dökülmüştü. Gözün aydın hocam. Darısı sizlerin başına. Öteberiyi çarçabuk topladık, gülüşmeler ve ağlaşmalar arasında herkese veda ederek hapishaneden ayrıldım. Tahliyeden sonra iki duruşmaya daha çıktık. İki avukatımla müdafaa ekibim kuvvetliydi. Son duruşmada savcı Ahmet Bey şahane bir iddia ve talepte bulundu ve beraatımı istedi. Savcıyı dinlerken benim mahut rüyamı hatırladım. Set üstünde belirip de beni elimden tutarak yukarı çeken subayın Ahmet Bey olduğunu sezer gibi oldum. Mahkeme heyeti müzakereye çekildi. Biz dışarıda yüreklerimiz ağzımızda bekledik. O gün çok sevdiğim avukat Fazlı Bey de heyecanıma iştirak etmek üzere gelmişti. Bir aralık yanıma gelerek, savcının bu iddia ve talebinden sonra mahkemenin beraat kararı vereceğinden şüphe etmeyiniz hocam dedi. Mahkeme heyeti yerini aldı, kararı sükût içinde dinledik. Beraat. Ol kadardır bu hikayet, bakısı durui bi nihayet. İsviçre, 23 Temmuz 1962. Not, yarın Fransa'ya geçiyorum. 15 gün kadar dinlenecek ve hatıra kırıntılarımı ara vereceğim. Okuyucularımla tekrar buluşmak üzere. Cumhuriyet Gazetesi'nin 5 Temmuz 1962 sayısının ikinci sayfasında Turan Güneş'in de adı karışan İlhan Selçuk imzalı pek çirkin bir yazı okudum. Dolu şöhretlerden olduğum yolunda bir iddiam yoktur. Her şeyi bilen bir profesör iddiasında da değilim. Yalnız kendi ihtisas sahama ait bilgilerim vardır. Bence anayasa ve seçim kanunu aynı bir siyasi sistemin birbirini ikmal eden iki rüknüdür. Seçim kanununda neler varsa bunlar anayasada da var, kabul olunur. Nisai temsil usulü ister anayasada ister seçim kanununda yer almış olsun. Nihayet bugünkü Türkiye siyasi sisteminin ana prensibidir. Efendiler, işte ben bu sistemi tenkit ediyor ve bugünkü keşmekeşten geniş bir ölçüde bu sistemi mesul tutuyorum. Görünen köy kılavuz istemez. Daha derin kanaatimi sorarsanız bugünkü keşmekeşin hakiki mesulü ne anayasadır ne de nisai seçimdir. Fakat bizim içimizdir. İçimizdeki şeytandır. Asıl sebep ve mesul budur. Başka memleketlerde de anayasalar değişiyor, değişti. İkinci Dünya Harbi'nden sonra Fransız 65 yıllık anayasasını değiştirdi. İtalya, Almanya'da aynı yolda yürüdü. Ekseriyet usulü ve nisai usul başka memleketlerde de tatbik olunuyor. İngiltere 300 seneden beri ekseriyet usulündedir. Nisai temsil Avrupa karasının birçok yerlerinde halen caridir. Sistemler, prensipler gaye değil birer vasıta ve makinedir. Makineyi insan eli ve iradesi işletir ve bir sistemin kıymeti onu kuran ve işletecek olan insanların içine ve iradesine tabidir. 27 Mayıs'a girerken önce bir iki söz. 1. Yukarıda işaret ettiğim devre olgun çağımın çeşitli ve çok heyecanlı hadiselerine ihtiva eder. Bu sütunlarda imkan nispetinde tafsilat ve teferruatı geçecek büyük hatlar üzerinde kalacağım. 2. Ekseriyetle hatıraların tarihçi nazarında objektif kıymeti zayıftır. Çünkü hatıra sahibi naklettiği hadiselerin hem aktörü hem de müşahidi rolündedir. Aktör sıfatı ile rolünü oynar, müşahit sıfatı ile de onu nakleder. Bu sebeple tarihçi hatıraların tarafsızlığını haklı olarak daima şüphe ile karşılar. Bunu bildiğim için ben aşağıdaki sütunlarda bütün dikkatimi toplayarak objektif kalmaya ve naklettiğim hadiselerde tarafsızlığımı muhafazaya çalışacağım. 3. Öteden beri yazılarımda isim ve şahıs tayin etmekten ve şahsiyata girişmekten çekinirim. Fakat aşağıdaki sütunlarda bu ihtiyadımdan biraz uzaklaşacak naklettiğim hadiselerin belli başlı aktörlerini isim ve şahısları ile tayin edeceğim. Buna mecburum çünkü isimsiz ve şahıssız dram olmaz. Bu arada bazı meslektaşlarımdan da bahsetmek zorunda kalacağım için şimdiden özür dilerim. Kastım şahsiyat değil, yarının tarihçisine hizmettir. Hem bence meslek arkadaşlığı tesanütü Bektaşi sırrına benzememeli. Hakikatlerin ortaya konulmasına mani olmamalıdır. 27 Mayıs ihtilalinde 26 Nisan 1960'ın ehemmiyeti vardır. Bu tarih İstanbul ve Ankara üniversiteleri hadiselerine bir basamak teşkil eder. 27 Mayıs ise tarihen bu hadiselerden başlar. 26 Nisan bir salı gününe rastlar. O gün üniversitedeydim. Saat 13'e doğru dersten çıktım. Etrafımı gazeteciler aldı. Ne o? Yine ne var? Sizden beyanat rica ediyoruz. Ne hakkında? Kurulacak olan tahkikat komisyonu anayasaya aykırı değil midir? Çok aktüel bir politika meselesi. Üniversite hocalarını bu türlü meselelere karıştırmasanız çok iyi edersiniz. Sizden evvel birkaç hocamız beyanat verdiler. Sizin de bu boyuttaki görüşlerinizi okuyucularımıza bildirmek istiyoruz. O halde oturunuz. Kağıt kalem diyeceklerimi yazınız. Dünya, Cumhuriyet, Milliyet ve Akşam muhabirleri oturdular. Kendilerine şu beyanatı dikte ettim. Kurulacağı söylenen tahkik komisyonunun ne gibi selahiyetlerle kurulup iş göreceğine dair henüz ortada bir kanun yoktur. Bilindiği gibi tahkik komisyonu selahiyet kanunu 27 Nisan'da kabul olunmuş ve 28 Nisan gazetelerinde okunmuştur. Bu kanun çıkmazdan evvel bu hususta ilmi bir mütalaa ileri sürülemez. Ancak prensip itibariyle Büyük Millet Meclisi'nin tahkikat açmaya ve tahkik komisyonu kurmaya kanunen hakkı vardır. Anayasamız meclis tahkikatından 22. maddesi gayet kısadır ve kendilerine suç isnat edilen vekiller hakkındadır. Aynı madde açılan tahkikatın ne yolda yürütüleceğini meclisin iç nizamnamesine bırakır. İç nizamname bu meseleyi meclis tahkikatı faslında ve 169-177. Maddelerinde ele alır. Faslın 177. maddesi demokrasi hukukunun anket parlamenter adı verilen müessesesine tahsis edilmiştir. Bu madde şöyle der. Büyük Millet Meclisi herhangi bir madde hakkında reysen yani hükümet ve idare vasıtası ile değil de kendi azası marifeti ile bilgi edinmek isterse bir tahkik encümeni kurulmasına karar verir. Görülüyor ki 177. maddenin bir madde hakkında tabiri ile başlayan metni gayet geniş ve mutlaktır. Binaenaleyh meclis lüzum gördüğü takdirde herhangi bir müessese, cemiyet, şirket, parti, şahıs hakkında tahkikat açabilir ve bu tahkikatı yürütmek üzere tahkik komisyonu kurabilir. Bu hususta meclisin selahiyetinin hududu kendi takdiridir. Asıl meclis tahkikatı denilen işte budur ve bize mahsus değildir. Avrupa parlamentolarında hususiyle Amerika'da sık sık başvurulan bir usuldür. Şimdilik bildiğimiz meclisin tahkikat açmaya lüzum görmesi ve bir tahkik komisyonu kurulmasına karar vermesidir. Bu karar dediğim gibi anayasaya uygundur. Anayasanın mana ve delaleti hududu aşılıp aşılmadığını tahkik komisyonuna selahiyet veren kanunu okuduğumuz zaman öğreneceğiz. Bu kanun henüz çıkmamıştır. Ertesi çarşamba günü gazetelerde diğer hocaların beyanları çıktığı halde benimkinden bahis yoktu. Beyanat veren diğer üç hocadan hususi ile biri sanki 177. maddeyi hiç okumamış, sanki esasiye hukukunda meclis tahkikatının ne olduğuna dair hiçbir fikri yokmuş gibi konuşmuş, sanki selahiyet kanunu çıkmış da onu okumuş gibi beyanda bulunmuş. Meclisi anayasaya aykırı bir karar vermiş olmakla açıkça ve pek haksız yere itham etmiştir. Hukuk hocası sıfatı ile verilen bu beyanata sadece şaştım. 28 Nisan Perşembe günü çıkan bu kanunu okuyunca bazı noktalardan anayasa hududunun aşılmış olduğunu gördüm ve esef ettim. Bunu 30 Nisan Çankaya sofrası görüşmemde açıkça söyledim. Menderes merhum selahiyet kanununda hangi noktadan anayasanın aşılmış olduğunu sordu. Misal olarak meclis müzakerelerinin yasaklanması noktasından aşılmıştır. Anayasanın 20. maddesi mucibinde meclis müzakereleri alenidir. Müzakerelerin neşrinin yasaklanması aleniyet prensibine aykırıdır cevabını verdim ve bu noktada merhum ile aramızda uzunca bir konuşma oldu. 27 Mayıs İhtilali ve Sebepleri Yağmur Yayınları 2006. O halde beyanatına şaştığınız zat olacağı sizden önce görmüş ve kanunu okumadan okumuş gibi beyanat vermiş diyeceksiniz. Hayır, hukukçu hukuken kanunun önünden değil arkasından giden adamdır ve bir kanunu okumadan hüküm vermek hukukçuluğun şiarından değildir. İsviçre, 21 Ağustos 1962. İhtilalin flama işaretini İstanbul Üniversitesi'nin bazı hocaları verdi. Hocaların 27 Nisan gazetelerinde çıkan beyanatı esasen alttan alta kaynayan üniversite gençliği için bir işaret filaması oldu. Daha o gün, yani 27 Nisan çarşamba günü, halkçıların üniversite içindeki gençlik kolu elebaşları harekete geçmiş. Üniversite bahçesinde grup grup toplanarak 28 Nisan'ın hazırlığını yapmıştır. Bunu bana 28 Nisan hadiselerinin cereyanı sırasında Hukuk Fakültesi Sekreteri Hikmet Saygın merhum söyledi. Hikmet Bey, bu hadiseler ani mi çıktı, önceden hiç haber alamadınız mı? Nasıl haber alamadık hocam? Üniversite zaten kaynıyordu. Hocaların dünkü beyanatı dolu bardağı taşırdı. Dün öğleden sonra açıkça hazırlıklara başlandı. Biz bunu görüyorduk. Ben tertibat alınması için rektörlüğü ikazla çalıştım. Aldıran olmadı. 28 Nisan Perşembe günü dersimi vermek üzere saat 9'u geçe üniversiteye geldim. Binanın cümle kapısı dışında ve içinde üçer beşer kişilik talebe grupları ve konuşmaları gördüm. Gençler şakalaşıyor sandım. Ehemmiyet vermedim. Saat 10'a doğru hadiseler başladı. Başından sonuna kadar şahidi olduğum bu feci hadiselerin hatırasını bile unutmak istiyorum. Yalnız örtülü kalan bir iki nokta üstüne parmak basmakla iktifa edeceğim. Saat 11'e doğru gençlik kitlesi üniversite binasının kule tarafı köşesine bina ile kule arasındaki sahaya toplanmıştı. 25-30 kadar atlı polise emir verildi. Bunlar birden hücuma kalktılar ve kitle üzerine yürüdüler. Gençler polislere taş, toprak, ot, çimen ellerine ne geçtiyse savurdu. Atlar bu türlü hizmetler için yetiştirilmemiş olacak ki ürküp şahlandılar. 4 polisin attan yuvarlandığını gördüm. Kıta geriye çekildi. Bunun üzerine askere marş marş emri verildi. Önde subaylar, bir askeri birlik hızlı adımlarla yürüdü. Büyük bir fecaatin kopması an meselesi haline geldi. Üst katta manzarayı nefesim tutulurcasına heyecan içinde seyrediyordum. Askerle talebe arasında 5-10 adım kaldı kalmadı. Talebe, "Yaşa Türk askeri!" diye hep bir ağızdan haykırdı. Birlik birdenbire durdu. Bir an sonra subay, asker, talebe kucaklaşıyordu. Bunu görünce heyecanım son haddini buldu ve beni büyük bir endişe sardı. Yassıada'daki birinci şehadetimde bana üniversite hadiselerini sormuşlardı. Müşahedelerimi yukarıdaki gibi anlattım. Sözün endişe duyduğum noktasında Egesel önümü kesti ve beni göstererek hakimler heyetine, "Şahidin bu ifadesine dikkat nazarınızı çekerim. Atlı polise talebe üzerine hücum emri veriliyor, arkasından askere hücum emri veriliyor. Şahit hiçbir endişe duymuyor da askerle talebenin kucaklaştığını görünce o zaman duyuyor," dedi. Ve dinleyicilerin malum zümresinden beklediği alkışı topladı. Egesel'in bu demagojik müdahalesi beni çileden çıkardı. Avazım çıktığı kadar bağırarak, "Evet," dedim. "Askerle talebenin kucaklaştığını görünce büyük bir endişeye kapıldım. Çünkü o zamana kadar hareket sırf talebe çevresine münhasır kalmıştı. O andan itibaren hareketin orduya ve silahlı kuvvetlere sirayet ettiğini gördüm. Memleket için sonu belirsiz bir felaketin hızla yaklaşmakta olduğunu hissettim." İsviçre, 22 Ağustos 1962. 28 Nisan hadiselerine ait gaflar ve hatalı görüşler. Üniversite hadiseleri arasında parmak basmak istediğim diğer noktalar şunlardır. 28 Nisan günü öğleden evvel üniversite bahçesinde hadiseler cereyan ettiği sırada rektör Sıddık Sami Onar geliyor, arabasından iniyor, zabıta amirlerine çıkışmaya başlıyor. "Ben rektörüm, sizi kim davet etti? Bahçeden şimdi çıkınız!" gibi sözler söylüyor. Zabıta amirleriyle aralarında itişme kakışma oluyor. Rektör düşüyor yahut düşürülüyor ve kaşından yaralanıyor. Önce emniyet müdürlüğüne, oradan da vilayete götürülüyor, pansumanı yapılıyor ve tekrar üniversiteye dönüyor. Yanımdakiler, "Rektör merkez binasında talebeyle konuşmaya geliyor," dediler. Kendisini yüzü gözü sarılı uzaktan gördüm. Bu sıra saat 13'e geliyordu. Gençlerin heyecanı yatışmış, yemek zamanı, çocuklar dağılmaya başlamıştı. Ben rektörün yüzü gözü sarılı haliyle talebe karşısına çıkmasını doğru bulmadım ve bunu yanımdakilere söyledim. Rektör merkez binasının penceresinden iç avludaki gençlerle konuştu. "Mesele kalmamıştır, sükunetle dağılın," dedi. Rektörün bu hareketine kasıtlıdır demeye dilim varmaz. Fakat muhakkak ki galeyan halindeki gençlik kitlesi psikolojisini bilmemektedir. Gençler dağıldılar fakat Beyazıt Meydanı'nda yeniden toplandılar. Sabahki hadiseleri taş çıkaran ikinci hadiseler cereyan etti. Bence rektör sıfat ve makamının emrettiği ağırbaşlılığı muhafaza etmeli, o sarılı haliyle heyecan içindeki gençlik karşısına çıkmamalıydı. Acı karşısında kustuğu kanı, nar şerbeti göstermek insan için büyüklüktür. Bugün her şey olup geçmiştir fakat ben eminim ki eğer rektörün bu hareketi olmasaydı Beyazıt Meydanı hadiseleri vuku bulmazdı. Bu bir gaf idi. Merkez binasındayız. Bahçede olup bitenleri iyice görmek için pencereden pencereye koşuyoruz. O sırada bir iki arkadaş buluştuk ve bir tefsir konuşması yaptık. Profesör arkadaşlardan biri pek heyecanlı bir halde zabıta kuvvetlerinin üniversite avlusuna çağrılmadan girmelerini şiddetle tenkit etti ve hatanın buradan başladığını söyledi. Bu arkadaşa göre zabıta kuvvetleri avluya girmeyecek, avlu kapılarını kapayıp dışarıda kalacaklardı. İçeride talebe nutuk söyler, protesto eder, yemek zamanı olur, dağılır, giderdi. Ben bu mütalaayı hukuki bulmadığımı ve ona iştirak edemeyeceğimi söyledim. Bence dedim, devletin zabıta kuvvetlerinin vazifesi hatta varlığının hikmeti asayişi korumaktır. Nerede asayiş bozulursa zabıta kuvvetleri derhal oraya koşar ve bozulan asayişi icabında zor ve şiddet kullanarak iade eder, gürültüyü bastırır. Bunun için bu kuvvetler kimseden izin almaz ve davet beklemez. İzin ve davet lüzumu hadise çıkmazdan evvele ait bir formalitedir. Hadise başladıktan sonra zabıta kuvvetleri artık formaliteye bakmaz, vazifesini yapar. Binaenaleyh üniversiteye girer, camiye, kiliseye, havraya da girer ve bunun için davet beklemez. Dünya hukukunun bu ana kaidesinin bir tek istisnası vardır, o da Vatikan'dır. Bunun da sebebi İtalyan devleti içinde Vatikan'ın haiz olduğu hususiyetidir. Vatikan devlet içinde bir nevi devlet hüviyeti taşır. Kendi asayiş ve emniyetini kendi askeri ve silahlı kuvvetleriyle kendisi temin eder. Üniversitenin ise böyle bir kuvveti yoktur. Emniyet ve asayiş bakımından üniversite devletin umumi zabıtasına bağlıdır. Şu da var ki bugün üniversite bahçesinde toplanıp hadise çıkaran gençlerin hepsi aynı temayül ve kanaatte değillerdir. Bunların bir kısmı hükümeti aleyhtar ise muhakkak ki bir kısmı da taraftardır ve hükümeti tutmaktadır. Zabıta kuvvetleri üniversite bahçesine girmesinde bu iki zümre gene birbirleriyle boğuşsun mu idi? Bunun hesabı kimden sorulacaktı? Ben bu mütalaamla arkadaşımı ikna ettim diyemem. Çünkü aynı arkadaşım aynı iddiayı Yasada Mahkemesi önünde de tekrar etti. Gariptir ki divan reisi aynı günde şahit olarak dinlediği diğer hoca arkadaşların hepsine zabıta kuvvetlerinin üniversite bahçesine girmesi hakkındaki mütalaasını sorduğu halde nedense bana sormamıştır. İsviçre 23 Ağustos 1962 27 Mayıs'ın eşiğinde Çankaya görüşmelerimin ertesi günü 1 Mayıs sabahı Marif Vekili Atıf Benderioğlu'na telefon ettim. Bugün İstanbul'a döneceğim. Sizinle bir defa daha görüşmek isterim. Buyurun hocam, arabamı gönderiyor ve bekliyorum. Karşı karşıya oturduk. Atıf Bey 28-29 Nisan İstanbul ve Ankara Üniversiteleri hadiseleri dolayısıyla pek üzgün ve bitkindi. Talihe bakın ki pek sevdiğim ve hizmet etmek emelinde olduğum üniversiteler benim zamanımda kanlı hadiselere sahne oldu. Benim kaderim imiş. Dün gece sizden ayrıldıktan sonra vekiller heyeti toplantısı oldu ve sabahın saat 3.30'una kadar sürdü. Hadiselerin verdiği üzüntünün yanında bizde uykusuzluk yorgunluğu. Kusura bakmayın hocam. El verir ki tedbirde kusur edilmesin, hepsi geçer inşallah. Ben dün geceki toplantıda düşündüklerimden birini ve belki en mühimini söylemeye fırsat bulamadım. Kabinenin istifası teklifimin müsbet karşılanmaması üzerine irkildim. Son teklifimi ileri sürmeye cesaretim kırıldı. Fakat hata ettim. Bunu da söylemeliydim. İçimde ukde oldu. Geç olsun da güç olmasın derler. İstanbul'a dönmeden münasip ise şimdi başvekile telefon edelim. Kendisinden randevu alıp görüşelim. Bu son sözümü de söyleyeyim de rahat gönülle döneyim. O neydi hocam? İnönü'ye gideyim. Bugünse müşkül durum hakkında kendisiyle fikir teate edeyim. Menderes kabinesinin istifası halinde yeni kurulacak kabineye Halk Partisi'nin iştirakının mümkün olup olmadığını sorup öğreneyim. Ve bu hususa İnönü'yü çalışayım. Bugünkü vahim şartlar karşısında İnönü'yü buna ikna edebileceğimi sanıyorum. Bu surette dün geceki konuşmada başvekilin ileriye sürdüğü tereddüt ve endişe ortadan kalkar. İki partinin iştirakiyle kurulacak bir koalisyon hükümeti kabaran efkarı teskin eder, vaziyet düzelir. İyi bir fikir. Keşke bunu dün gece söyleseydiniz de teklifleriniz zamanı olsaydı. Şimdi biliyorsunuz, devlet reisi İstanbul'da. Onun gıyabında başvekilin bu meseleye reysen karar vereceğini tahmin etmem. Siz İstanbul'a dönün. Ben en yakın bir zamanda ve münasip bir fırsatta bunu başvekile arz edeyim. Muvafık karşılarsa size telefonla bildiririm. Bir zahmet daha eder, gelirsiniz. Ankara'dan kötü intibalarla ayrıldım. Örfi idare ilan edilmiş, gece yasağı konulmuş. Herkes yeni bir takım vukuata intizar halinde İstanbul'da günler geçiyor. Her gün Ankara'dan yeni bir hadisenin haberi geliyordu. Memleketin bir felakete doğru gittiğini görür gibi oluyordum. 1 Aralık Atıf Bey'e telefon ettim ve konuştuğumuz meseleyi sordum. Kendisinden müsbet ve açık bir cevap almadım. Kanaatimce hükümet derhal istifa etmeli ve yeni kabineye mümkün olursa Halk Partisi'nin de iştirakı temin edilmeliydi. Hatta Halk Partisi'nin iştiraki temin edilmesi bile sırf Menderes kabinesinin çekilmesi ortalığı teskin ederdi. Hükümeti buna ikna etme yolunda son bir gayret ve harekette bulunmayı düşünüyordum. Aklıma Ali Fuat Cebesoy Paşa geldi. Bu zat bu hayırlı hizmet için biçilmiş kaftandı. İstiklal harplerinin muzaffer bir kumandanı hem de müstakil mebus bu iki sıfatla Ali Fuat Paşa büyük hizmetler ifa edebilirdi. Kendisiyle birkaç defa görüşmüştüm fakat böyle mühim bir teklifte bulunacak kadar muarifem yoktu. Aralarında yakınlık olduğunu bildiğim dostum Münir Hayri Ürgüplü Bey'e telefon ettim. İsabet bugün öğleden sonra paşa bana gelecek, sen de gel de görüşelim dedi. Ürgüplü'deyiz. Ben paşaya neticesiz kalan Çankaya görüşmelerini anlattım ve hükümetin derhal çekilmesi lazım olduğu yolundaki kanaatimi söyledim. Paşa bana hak verdi ve kendisinin de aynı kanaatte olduğunu ifade etti. O halde paşam, size düşen büyük bir vazife ve hizmet var. Hemen Ankara'ya giderek erkan ile temas ediniz ve onları istifaya ikna etmeye çalışınız. Bence bugün en münasip başvekil sizsiniz. Maksat makam değil, hizmettir. Bu hususa tevazu yersizdir. Münir Hayri Ürgüplü'nün de bütün gayret ve samimiyetiyle desteklediği bu teklifi paşa memnuniyetle kabul etti. Paşanın Ankara'ya gitmesine ve konuştuğumuz tarzda teşebbüste bulunmasına karar vererek ayrıldık. Maalesef bu karar tahakkuk etmedi. Kaderin önüne geçilmez ve akacak kan damarda durmaz. İsviçre, 24 Ağustos 1962. 1. Atıf Benderlioğlu son Menderes kabinesinde kendime en yakın hissettiğim bir zat idi. Ankara hukukundan talebem olan Atıf Bey kıymet bilir bir insan adamdır. 2. Zavallı ben. O tarihte İnönü'yü Garp memleketlerindeki muhalefet liderlerine kıyas ediyor ve memleket sevgisini her türlü hesabın üstünde tutan bir adam sanıyordum. 3. Çankaya görüşmelerinde kabinenin istifasını teklifim üzerine merhum Menderes, ''Hocam, eğer benim istifam ile bu tahrik ve tezvirlerin sona ereceğini bilsem bir an tereddüt etmem, derhal çekilirim. Fakat sona ermeyecektir.'' demişti. 4. 30 Nisan gecesi Çankaya görüşmeleri saat 11.30'a doğru bitmiş ve Celal Bayar alelacele istasyona giderek NATO toplantısında bulunmak üzere İstanbul'a hareket etmişti.